Item 12. Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 114. 21. bölüm. Tilkilerden de pek fazla bir şey öğrenemedi. Hatta Erva'nın düşündüğü gibi antipatik faşolar da değillerdi. İlk yıllarda yaşadıkları şaşkınlığa rağmen okulun, genel olarak da ordunun değerlerine dört elle sarılmışlardı. Suçluluk duygusu ya da dayanışma sebebiyle değil, öz kimliklerini korumak için orduyla bütünleşiyorlardı. İçlerinde genç bir adama ölünceye kadar işkence yapabilecek bir veya birkaç cellat bulmaya gelince işte bu imkansızdı. Erman bir saha polisi için klasik olan nedenleri de bir kenara bırakmıştı. Hırsızlık, ırkçı cinayet, aşk rekabeti, çarpık cinsel dürtüler. Bu duyguya neden kapıldığını henüz açıklayamasa da bu cinayetin sırf acı çektirmeyle, ev yani okul ruhuyla ilgili olduğunu hissediyordu. Öğrenebildiği tek şey Vissa'nın ölümüyle yarıda kalmış olmasa planlanan deneyimlerin devamının neler olduğuydu. Sadizmde ve zulümde standart yükselmeye devam ediyordu. Av dairesinden sonra paintball sırasında oluşan boya lekeleri, okul yılı süresince alınacak cezalara hazırlıktı. Sabah vakti deniz dairesi deneyiminin uygulanması gerekiyordu. Sırtlarına taş ağırlıklar takılmış, yosundan ve deniz anasından kolyelerle süslenmiş sıçanların bir kilometre boyunca yüzmek zorunda olduğu bir yarış. Ervan DHPA öğeleri çıplak bir şekilde, sırtlarında taşlarla ve yakıcı salgılar yayan deniz analarıyla buz gibi soğuk suda öngörülen mesafeyi kat etmeye çalışırken gözünde canlandırıyordu. Çaylak eğitimi öğleden sonra gizemli bir deneyimle sona erecekti. No limit, buna kan dairesi de deniyordu. İşler daha da kötüleşiyordu. Ancak bu konuda tilkiler kararsızdı. Bazı tilkilere göre bu isteğe bağlı bir etaptı. Bazı tilkiler ise bu deneyimde nereye kadar gitmek isteyeceğini bizzat DHPA öğünün belirlediğini söylüyordu. Ervan bunun öğrencinin kendi sınırlarını test edeceği bir tür acı skalası olduğunu tahmin ediyordu. Tüm tilkiler tek bir noktada hemfikirdi. Kan dairesi dönem öğrencilerinin lideri Bruna Gors adındaki öğce yani özel cellat tarafından tasarlanmış ve hazırlanmıştı. Onlara göre Gors son derece cesur yani son derece katı yürekli ve son derece otoriterdi. Çevirecek olursak son derece acımasızdı. Ervan hepiniz altınıza işeyeceksiniz diye bağıran öfkeli kişinin o olduğunu anlamıştı. Rastlantı eseri sorgulama listesindeki son kişi oydu. Bir polisin her zaman ön yargılardan kaçınması gerekirdi ama Gors tam da bu işlerin adamıymış gibi görünüyordu. Diğerleri gibi aynı sağlam yapı, aynı saç tıraşı, aynı ifadesiz yüz, ancak iki palamar gibi birleşen kaşlarının altında diğerlerine göre fazladan bir parıltı vardı. Kamuflaj desenli bir örtünün serili olduğu masaya doğru yaklaştı. Boynunda parlak turuncu renkte bir fular vardı. Topuklarını birbirine vurarak elini şakağına götürdü. Bir sopa kadar katıydı. ''Öğrenci Teğmen Bruno Gors, Karverek 76 Deniz Havacılığı Üssü, DHPAÖ 3. yıl, Öğrenci Bürosu ve Sözleşmeli Subaylar Derneği sorumlusu.'' ''Otur.'' Gors kendisine sen diye hitap edilmesi karşısında yüzünü buruşturdu. İki saat boyunca gördüğü alabros tıraşlı kafalardan ve duyduğu şatafatlı fikirlerden sonra Ervan sert bir sorgucuya dönüşmüştü. Şef tilki ideal bir adaydı, sandalyeye oturdu. Ayaktaymış gibi dimdik duruyordu. Bir inanç korsesi içinde sıkışıp kalmış gibiydi. ''Demek meşhur ÖC sensin ha?'' ''Ne demek istiyorsunuz?'' ''Özel cellat demek istiyorum. Yakışıklı baş belası demek istiyorum.'' Huzursuz olan Gors öksürür gibi cevap verdi. ''Evet benim.'' ''Bana no limit'ten bahset.'' Gors Ervan'a yan gözle baktı. Hiç kuşkusuz Vissa Saviris ve onun başına gelen kaza hakkında daha yüzeysel bir sorgulama bekliyordu.
''Bundan söz edemem.''
''Neden?''
''Çünkü bu yıl no limit olmadı.''
''Ne öngörüldüğünü bana söyleyebilirsin.''
''Belirli bir kuralı yok.'' diye açıkladı Gors gergin bir sesle. ''Biz öneride bulunuruz, sıçan uygular. Çıtayı onlar istediği yere koyar.''
''Acı çıtası mı?'' Sessizlik. ''No limit'in nerede yapılması gerekiyordu?''
''Narval'de.''
''O ne?''
Bir kruvazör enkazı fundalının kenarında.
Bir dekor hazırlamış mıydınız?
Gerek yok. Mükemmel bir yer.
Ervan zincirlerin ve kancaların sarktığı paslanmış bir tekne gövdesi hayal etti.
Kırbaçlar, mengeneler, çivili tahtalar görüyordu. Yeniden gerçeğe dönmek için bu korku filmi hayalinden silkelendi.
DHP öğeler no limit için ne zaman karar veriyor?
Deniz dairesinden sonra.
Öğrenciler genellikle bu deneyimden başarıyla geçiyorlar mı?
Gors'un dudaklarında bir tebessüm belirdi. Çoğu evet.
Sen de geçtin mi?
Elbette.
Çıta yüksek miydi?
Çok yüksek.
Sence Vissa aday olur muydu?
Hiçbir fikrim yok.
Bir çaylak no limit'i kabul ettiğinde özel bir işaret taşır mı?
Hayır.
Kafası tıraş edilir mi?
Hayır. Neden?
Ervan geri adım attı. Anladığım kadarıyla K-76'daki çaylak deneyimi Fransa'nın en sert deneyimlerinden biriymiş.
Doğru.
Bunu nasıl açıklıyorsun? Gors derin bir soluk aldı, kelimeleri de düşünceleri gibi göğsünden çıkıyordu. Bir gün ona madalyalar takacakları yerden.
Biz askeri okuldayız. Avcı uçakları kullanmak, kitlesel imha silahları atmak için yetiştiriliyoruz. Bizim mesleğimiz öldürmek, imha etmek ve kazanmaktır. Bu işin içinde tutsak edilmek, işkence görmek ve yenilmek de var. Şiiler tarafından rehin alındığınız veya Taliban tarafından tutsak edildiğiniz gün anne diye ağlamak için çok geçtir. Bugün DHP-öğler bazı deneyimlerin üstlerinden gelebilirlerse işte o zaman sağ salim evlerine geri dönebilirler.
Makine çalışmaya başlamıştı.
Buradaki çaylak deneyiminin sivil okullardaki intibak evresiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu iki gün bir tür test değerindedir ve intibak. Pilotlar buraya geldiklerinde çok bilgilidirler. Sadece matematik, sivil havacılık öğrenmişler, diplomalar almışlardır. Onların ayaklarının yere basması sağlanır. Yeniden doğmak için ölmek zorundadırlar. İşte sadece o zaman gerçek birer avcı pilotu olmaya hazır hale gelirler.
Gors bir şairdi. Onun ağzında okulun çarpık meslek anlayışı mistik, hatta şamanik bir boyut kazanıyordu. Esin kaynağınız ne diye sordu Ervan hiç düşünmeden. DHPAÖ sonunda ciddi bir şeyler konuşacağız der gibi yavaşça başını salladı.
Burada sadece tek bir efendi vardır, Amiral Di Greco.
Ervan ikinci kez bu subaydan bahsedildiğini işitiyordu. Gerçek ona fısıldandığının tam tersiydi. Albay Wing, lojistik sorunlarla ilgilenen sıradan bir adamdı. Asıl komutan ortalıklarda görünmeyen, birkaç kilometre açıkta seyreden Charles de Gaulle uçak gemisindeki Demiur Ghost'tu. Dipnot, Platon felsefesinde evreni yaratan yaratıcı tanrı. O halde bu rezilliklerinizi Di Greco mu örtbas ediyor?
Ne söylediğinize dikkat edin.
Yeni gelenlere işkence yapılması ve aşağılanması konusunda sizinle hemfikir mi?
Hiçbir şey anlamamışsınız.
Hiçbir şey anlamayan sensin. Küçük asker fikirlerinde mastürbasyon yapıyorsun ama bu kez bir insan öldü.
Bunu biliyorum tabii ama Vissa'nın ölümünün bizim hafta sonumuzla bir ilgisi yok.
Bu konuda ne biliyorsun?
Vissa kaçtı, vuruldu. Bu savaşın kuralı, pilot olmaya layık değilmiş.
Bu resmi açıklama Ervan'a tamamen modası geçmiş gibi görünüyordu. Ama Gors şüphesiz bunu düşünebilecek kadar kötü yürekli biriydi. Özellikle de çocuğun infazına karıştıysa. Tanık ifadelerine göre Vissa'nın profili hiç de öyle değil.
Hangi tanık ifadeleri? Cepheye gitmeden önce kimse meslektaşının cesaretini değerlendiremez.
İlk kez Ervan onunla aynı fikirdeydi. Yine de içinden onun bu düşüncesine karşı çıkmak geldi. Sırf yüz ifadesini görmek için, ancak Vissa'nın kaybolmasıyla ilgili ayrıntıları konuşmayı tercih etti. Bana av dairesinden bahset. 5 avcı grubu vardı. Sen hangisine komuta ediyordun?
2 numaraya.
Gece boyunca önemli bir şey oldu mu?
Olmadı. Sıçanlar genellikle hep aynı yerlere saklanırlar.
Herhangi bir grup birkaç saat boyunca ortadan kayboldu mu?
Bu sorular da ne demek oluyor?
Cevap ver.
Hayır. Her ekip gece boyunca düzenli aralıklarla 1 veya 2 sıçanı yakalayıp geri getirdi.
Ervan ara vermeden cepheden saldırıya geçti. Denizcilik deneyimin var mı?
Gors birden ayağa fırladı. Ervan sandalyesinde geri çekildi. Vissa'yı tekneyle benim götürdüğümden mi şüpheleniyorsunuz?
Yerine otur ve soruma cevap ver dedi Ervan. Yeniden soğukkanlılığını kazanmıştı.
Her türlü tekne ehliyetim var. Wendy'de doğdum. 6 yaşından beri de denizdeyim. Ünlü yelkenlilerde kaptanlık yaptım ve sayısız yarış kazandım.
Erman bilgisayarına birkaç kelime yazdı. Sessizliğin uzamasına müsaade etti.
Siz ne düşünüyorsunuz diye patladı Beriki.
O gece sen ve adamların vaktinden önce küçük bir no limit uygulamak için Visa'yı yakalamış olabilirsiniz.
Saçmalık.
Ölene kadar ona işkence etmiş olabilirsiniz.
Saçmalık. Visa Tobruk Korugan'da öldü.
Cesedi tekneye koymuş ve diğerleri güvenliğinizi sağlarken onu getirip adaya bırakmış olabilirsiniz.
Gors yeniden ayağa kalktı ve bağırdı. Saçmalık.
Erman bir kez daha gayri ihtiyari geri çekildi. Tilki şiddetli ve tehlikeli bir öfke yayıyordu. Başkomiser kararlı ses tonunu korumaya çalıştı ve doğrudan yüzüne bakmayı yeğledi. Artık Vissa'nın füze isabet ettiği sırada ölü olduğunu biliyoruz. İşkence gördüğünü ve kesildiğini biliyoruz. Saçları şüphesiz daha çok aşağılamak için kazındı. Bu cehennem azabı gecenin bir bölümünde devam etti. Kuşkusuz çektiği acılardan dolayı da öldü. Öğrenci Teğmen Erman'ın üstüne doğru eğilmiş halde artık hiç kımıldamadan duruyordu. Alnında boncuk boncuk ter birikmişti, çenesi titriyordu. Polis onun yakıcı ve hafif mentollü nefesini hissediyordu. Eğer bu herif şaşırmış numarası yapıyorsa oldukça ikna ediciydi.
''Bu konuda bana söyleyecek bir şeyin yok mu?'' diye sordu Erman, yumruk yeme riskini göze alarak.
''Canın cehenneme!''
Gors var gücüyle kapıyı çarparak odadan çıktı. Erman zıvanalarında titreyen kapıya baktı. Odanın içinde tanıdık bir başka gürültü daha yankılanıyordu. Dişlerinin gıcırtısı, sinirsel tiklerinden biri. Hatta geceleri bir diş ateli bile takmak zorundaydı. Odanın köşesindeki evyeyi fark edince ayağa kalktı ve başını soğuk suyun altına soktu. Musluğu kapatınca yeniden başlamış olan sağanağın sesini duydu. Camların tıkırtısı geceyi ete kemiğe büründürüyordu. Cep telefonunu çıkardı ve Verdi'nin numarasını çevirdi.
''Benim için Charles de Gaulle'e bir ziyaret ayarlayabilir misiniz?''
''Füze atışının sorumlularıyla mı görüşmek istiyorsunuz?''
Füze atışı umurumda değil. Amiral Di Greco'yu sorgulamak istiyorum.
22. Bölüm. Kırmızı kadife koltuklar ve altın parıltılı tavan. Çok beyaz bir ışık yayan devasa bir avizenin tam altında duran Gregoire Morvan, Dışişleri Bakanlığı'nın salonlarından birinde sabırla bekliyordu. Olan hükümetinin devlet bakanı Eric de Plaisant tarafından saat 18'de acil olarak çağrılmıştı. Önce bu davetin Jean-Philippe Marot'un intiharıyla ilgili olduğunu sanıp korkmuştu. Ama de Plaisant'ın o olayla bir alakası yoktu. Quai d'Orsay, İçişleri Bakanlığı'na uzaktı. Zaten Gregoire Morvan'ı bu ölümle ilişkilendirmek için de hiçbir neden yoktu. Ayrıca mükemmel bir temizlikle yapılmıştı. De Plaisant, Morvan'ın uzmanlık alanı olan Afrika ile ilgili bir meseleyi ona danışmak istiyordu. Her halükarda aciliyet hiç acele etmemekti. İşte yarım saate aşkın bir süredir burada kazık gibi dikilmiş bekliyordu. Odacılara bağırıp çağırabilirdi. Ancak bu zevki de Plaisant'a tattırmak istemiyordu. Bu çocuğu Lambertist olduğu dönemde, dipnot Lambertist bakım, Pierre Boussel namı diğer Pierre Lambert tarafından 4. Enternasyonel'de tanıtılan Troçkist bakım. Bu çocuğu Lambertist olduğu dönemde bir faşonun kafasını demir çubuklarla kırarken tanımıştı. Daha sonra burjuvalaştığına ve FÖÜYS'nin yani Fransız Öğrencileri Ulusal Yardım Sandığı ileri gelenlerinden biri olduğuna tanık olmuştu. Skandal patladığında sosyalistler öğrenci aidatlarıyla Hint racaları gibi yaşıyorlardı. Olayı örtbas etmiş ve bu dolandırıcılar çetesinin kıçını kurtarmıştı. De Plaisant onu bekleterek bugün artık iplerin elinde olduğunu gösteriyordu. Önemi yoktu. Zaten Morvan'ın da onun jöleli saçlarını yeniden görmek için acele ettiği söylenemezdi. Ekibindekiler De Plaisant'a cilalı salak lakabını takmışlardı. Morvan sabırla beklerken not defterini karıştırıyordu. Bir kitap projesi için notlar tarihteki en saçma ve en haksız ölümleri listeleyen bir tür envanter. İddialı program demişti bir zamanlar De Gaulle. 5 dakikadan beri Morvan aklına gelen bir şeyi not ediyor ya da daha önce yazdığı sayfalara göz atıyordu. Bu onun için yazgının hiçliğini değerlendirme biçimiydi. Kasım 1918'de Guillaume Apollinaire'in cenaze töreni sırasında insanlar tabut geçerken Guillaume'a ölüm diye bağırıyordu. Dipnot, Fransızca'da Guillaume, Almanca'da Wilhelm. Aslında kastettikleri aynı gün tahttan feragat eden Alman İmparatoru 2. Wilhelm'di. 1958, Ruben Niobe, Kamerunlu devrimci lider, jungle'daki uzun bir kovalamacadan sonra Fransız askerleri tarafından öldürülmüş ve yüzü parçalanmıştı. Cesedinin yanında ise sadece küçük bir evrak çantası bulunmuş ve içinden hayallerini yazdığı bir not defteri çıkmıştı. Marvin Sex Pistols'un basçısı Sid Vicious'un hikayesini de seviyordu. Nişanlısını öldürdüğünden şüphe edilen Sid, New York'ta 21 yaşındayken aşırı dozdan ölmüştü. Efsaneye göre küllerini almaya Heathrow'a gelen annesi oldukça sarhoştu ve içinde küllerin bulunduğu kavanozu havalimanındaki bir barda düşürmüştü. Punk'tan geriye kalanlar çamaşır suyu ve paspasla yok olup gitmişti. Such a life, such a death. Dipnot, nasıl yaşarsan öyle ölürsün anlamında İngilizce deyim. Başka örnekler de vardı. Gandhi'yi öldüren kurşun yakma töreninden sonra küllerinin arasında bulunmuştu. Tüm yaşamı boyunca partisyonlarını özenle saklamış olan 8. yüzyıl opera bestecisi Rinaldo da Capua ölünce partisyonları oğlu tarafından hurda kağıt olarak satılmıştı. Einstein'ın beyni otopsi yapan doktor tarafından çalınmıştı veya morg asistanının elinden kayan Walt Whitman'ın beyni yere düşüp parçalanmış ve sonu çöp kutusu olmuştu. Morvan defterini kapattı ve tavanı incelemeye başladı. Yaldızlı süslemeler, silmeler, akademik resimler, grev hakkının kazanılmasından ve demokrasiye geçilmesinden 200 yıl sonra pek bir şey değişmemişti. Abartılı kraliyet şatafatı, başkanlık sarayının şatafatına sövüp sayan ve bir kez seçildikten sonra cumhuriyet muhafızlarının şeref kıtası toplanmadan uçağa binemeyen tonton gibi. Mitterrand'ı anımsayınca aklına geçmişini eşeleyip ortaya çıkarmak isteyen Maro geldi. Tam olarak ne bulmuştu? Bu ölmeye değer miydi? Bir kez daha kendi yaşamından bir başka kesiti düşünmeye başladı. Sefih gençlik dönemi ve Afrika başarılarından sonraki kesidi. Fransa'ya dönünce Morvan tanınmış bir polis ve etkili bir gizli ajan haline gelmişti. Bu iki iş birbiriyle bağdaşmaz değildi. Tam tersine, çoğunlukla izlerini silmek için en uygun yerdeydi. Giscard döneminde iyi hizmet vermişti. Afrikalı bir başkanın karısıyla yatma küstahlığında bulunmuş, varlı bir mimarı ortadan kaldırmıştı. Bokassa elmaslarıyla ilgili skandalı örtbas etmiş ya da en azından herkes tarafından öğrenilmesini engellemişti. Gerçi olay Giscard'ın 7 yıllığına ikinci kez başkan seçilememesine mal olmuştu. Ama esas konunun Fransa'nın Orta Afrika'daki gerçek suistimallerinin ortaya çıkmasının önü alınmıştı. Mitterrand iktidara geçince Morvan, kimsenin Kuay Branly'i ve başkanın gayrimeşru kızını araştırmayacağından emin olmuştu. Dipnot, Kuay Branly, Mitterrand'ın 20 yıl boyunca metresiyle birlikte oturduğu evin bulunduğu cadde. 1985 yılında Savunma Bakanı Charles Ernie'yi Rainbow Warrior fiyaskosunun sorumluluğunu üstlenmeye ikna etmişti. Dipnot, Greenpeace örgütünün Fransa'nın nükleer denemelerini protesto etmek için yola çıkan gemisi, 1985 yılında Fransız gizli servisi tarafından batırıldı. 1994 yılında Gros Souvre'un intiharından sonra metresinin eşyalarını toplamasına yardım etmek için hızla onun evine gitmişti. Dipnot, Mitterrand'ın 1994 yılında Elize Sarayı'nın batı kanadındaki ofisinde intihar eden danışmanı, öldürüldüğüne dair iddialar da vardır. Ayrıca Elize'deki tüm dinlemeleri organize etmişti ve Tanrı biliyordu her şey Tonton'un bilgisi dahilinde yapılmıştı. Yedişer yıllık iki başkanlık döneminin sonunda anahtarları Şirak'a teslim etmeden önce bütün belgeleri, dosyaları ve casusluk faaliyetlerini imha etmek için iki devasa çöp yapma makinesi kiralamak gerekmişti. Morvan gökyüzüne yükselen dumanlara, yeni papanın seçildiğini ilan eden Vatikan'daki dumanlara düşünerek bakmıştı. Bu da biraz aynı ilkeye dayanıyordu ancak ruhu farklıydı. Şirak döneminde de işine devam etmişti. Mary kasetini kaybetmekle görevlendirilmiş ve basının sadece kasetin ortadan yok olmasından bahsetmesini başarmıştı. Dipnot, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın Paris Belediye Başkanlığı sırasında kurucusu olduğu Cumhuriyetçi Birlik Partisi CBP hesabına rüşvet aldığı ve rüşvet alabilmek için belediyelere hileli ihaleler yaptırdığı yolunda iddialarda bulunan CBP'nin eski merkez kurul üyesi Jean-Claude Mary'nin kayda aldığı video kaset. Kaset nereye gitti? Onu kim yok etti? Kasette yer alan Cumhuriyetçi Birlik Partisi'nin CBP mali kaynakları ile ilgili önemli açıklamalar unutulmuştu. Onu delil karartma olayından dolayı kutlayan Chirac'a Molière'in cimrisini taklit ederek yanıt vermişti Morvan. Kasetim, kasetimi kim çaldı? Başkan bir kahkaha atmıştı. Başka olaylar da vardı, çok daha kanlı olan. Bastırdığı karışıklıkları, temizlediği pislikleri saymıyordu bile. En güzel zaferleri kimsenin asla duymadığı zaferlerdi. Morvan daima dürüst kalmıştı, oy kullanmıyordu. Ne resmi bir himayeyi ne de siyasi bir görev için bir partinin tek kuruşunu kabul etmişti. Model olarak kabul ettiği Jacques Foucault gibi o da sadece polis maaşını alarak ve Afrika'daki işlerden kazandığı paralarla bağımsızlığını korumuştu. Ancak bir konuda başarısız olmuştu. Soğukkanlı ve kayıtsız olmak, tam anlamıyla tarafsızlığını korumak istemişti. Oysa öfke ve kin duyguları içinde yaşıyordu. Bu 68 yılına başlamış ve asla dinmemişti. Onu harekete geçiren şey ne yurtseverlik ne de görev değişikliğiydi, sadece aşırı öfkeydi. Yüksek devlet görevlilerinden, teknokratlardan, beyaz yakalılardan tiksiniyordu. Tarihin kitaplarda başlık olmadan önce kanlı çatışmalar, sokak savaşları, ayak oyunları olduğunu unutmuş olan tüm bu adamlardan, gruplardan, cephelerden, derneklerden tiksiniyordu. Biri olmak için birçok olmaya ihtiyaç duyan bu topluluklardan, siyasi partiler, masonlar, ırkçılar, ırkçılık karşıtları, sendikalılar, lobiciler, yargıçlar, polisler, askerler, elbette Yahudiler, Katolikler, Müslümanlar, ve ibneler, al birini vur ötekine. Miras yedilere bulundukları yere gelmek için hiçbir çaba sarf etmemiş olanlar ve çok hızlı yükselmiş, çok güçlenmiş, sonradan görmelere de tahammül edemiyordu. Asla hiçbir yere gitmeyenleri ve aptalca bir yaşam sürenleri de unutmamak gerekiyordu. Dalkavuklar, kaçaklar, her türden kıç yalayıcılar. Ama hepsinden daha fazla gazetecilerden tiksiniyordu. Onlar diğerlerinden çok daha kötüydü. Çünkü hiçbir sorumluluk almıyorlardı. Siyasi hataları gösteriyorlar ama asla karar almıyorlardı. Çürümüşlükleri, yolsuzlukları işaret ediyorlar ama bir masraf pusulası için analarını bile satabiliyorlardı. Partilerine ihanet edenleri ihbar ediyorlar ama her sabah kendileri de değersiz gazetelerinin birinci sayfalarında fikir değiştiriyorlardı. Televizyon yorumcularının ona yaklaşmaması gerekiyordu ve onlar da bunu biliyorlardı. Bazen onu araştırmaya kalkışanlar veya çamurun içine çekmeye çalışanlar olmuştu. Daha güçlüleri, iletişim danışmanları, onun kellesini almaya bile kalkışmışlardı. Saf çocuklar, lobicilik faaliyetinde etkileyicilik ve linç konusunda usta olan oydu. Özellikle beden yapısından dolayı ondan korkuyorlardı. Kolu uzun değildi, yumruğu sertti. Ya vergi denetiminden geçecekler ya da bir gözlerini veya bacaklarını kaybedeceklerdi. Bugün artık ona saldırmanın ne de onu tehdit etmenin gereği vardı. Çağın kendisi bile onu eski ve yararsız bir teksir makinesi gibi fırlatıp atmıştı. Asabiyeti ve kabalığı nedeniyle miadı dolmuştu. De Gaulle'ün suikast girişimlerinden kurtulduğu ve Pompidou'nun cebinde karısının alemlere katıldığına onu inandırmak isteyenlerin listesini sakladığı çok daha çetin, çok daha cesaret isteyen bir dönemin evladıydı. Dişlerin sıkılı olduğu, baştan savma yöntemlerin uygulandığı, şiddetli çatışmaların yaşandığı zamanlardı. Artık başkanlar beyaz peynir yiyorlar ve en basit bir şey için bile kabinelerini topluyorlardı. Dipnot, yazar Fransa'da revaçta olan beyaz peynir yiyerek uygulanan zayıflama yöntemine atıfta bulunuyor.
Bay Morvan.
Fraklı ve takma yakalı bir odacı tam karşısında duruyordu.
Sayın Devlet Bakanı sizi kabul edecek.
Brokar koltuğundan zorlukla kalktı, şenlik yeniden başlıyordu. 12. ayrıntı sonu, sayfa 124.